Budala, Dostoyevski.
Ayrım 3.
Bu kimseler hazımlı İvan Fedorovich'in gönlünde yatan aslanları bilemezlerdi kuşkusuz. Gerçekte her işin üstesinden gelmesini bilen, deneyimli bir adam olduğu halde kendisini daha çok başkalarının düşüncelerine uygulayan, yaltaklanmaya yeltenmeyen sadık bir adam ve çağın gerektirdiği tam bir Rus, içten bir insan olarak göstermeyi severdi. Bu yüzden başından tuhaf bir olay da geçti. Ama general başına ne gelirse gelsin neşesini kaybetmiyordu. Üstelik şanslı adamdı, kumarda bile. General çoğu zaman büyük oynardı. Oyuna karşı bu sözde önemsiz ve çoğu kez işe yarayan düşkünlüğünü saklamak şöyle dursun, tam tersini açığa vururdu. Karışık bir çevresi vardı ama hepsinin bir numaralı insanlar olduğu da su götürmezdi. Generalin gelecek için umutları büyüktü. Bunların gerçekleşmesi için vakti de vardı. Zamanı gelince her şey olacaktı. Zaten General Yapanchin henüz olgunluk çağındaydı. Tam 56 yaşındaydı. Bir yaş bile fazla değildi. Bu yaş parlak bir çağın, gerçek hayatın başlangıcıdır. Yüzünün rengi, sağlığının yerinde oluşu, hafif kararmış olmalarına karşın sağlam dişleri, tıknaz ama güçlü yapısı, gün boyunca dairede ciddi, akşam kumar masasında ve ekselansın evinde neşeyle parlayan yüzü, bütün bunlar bugünkü ve gelecekteki başarılarını sağlıyor, yaşayışını güllük gülistanlık ediyordu. Generalin çiçekliğe benzeyen bir ailesi vardı. Gerçi bu güllerle dolu bir çiçeklik değildi. Ama içinde generalin umut ve amaçlarını büyük bir ciddiyet ve inançla topladığı pek çok şey bulunuyordu. Zaten aileden daha önemli, daha kutsal hangi amaç vardır hayatta? Ailesinden başka neye bağlanabilir insan? Generalin ailesi, karısı ve yetişkin üç kızından oluşuyordu. General çok önceden, daha teğmenken evlenmişti. Aldığı kız kendisiyle yaşıttı. Kızın ne güzelliği ne de eğitimi vardı. Çeyiz olarak 50 köle getirebilmişti o kadar. Gene de bütün bunlar generalin servetinin temeli olmuştu. Hiçbir zaman erken evlendiği için yakınmamış, bunu bir gençlik yanılgısı sayıp küçümsemeye kalkışmamıştı. Karısını sevdiği kadar da sayıyor, üstelik ondan biraz da çekiniyordu. Generalin karısı köklü ama durumu pek parlak olmayan Mışkin ailesindendi. Bundan gurur duyardı. Zamanın sözü geçer ve kendilerine zararı dokunmamak koşuluyla yardımsever kişilerden biri genç prensesin evlendirilmesi işini üstlenmişti. Genç subaya evlilik kapısını o açtı ve arkasından itekleyiverdi. Hoş delikanlıya böyle bir itekleme yerinde yalnızca bir bakış bile yeterdi ya. Karı kocanın hayatı bir iki aykırı olay dışında tam bir uyum içinde geçmişti. General karısı, prenses ve ailesinin son üyesi oluşundan, belki de kişisel erdemleri yüzünden daha çok genç yaşta bile kendilerini elinden tutacak koruyucular bulmakta büyük ustalık gösterdi. Sonradan kocasının mevki ve serveti, onun da bu çevreye katılmasını sağladı. Son yıllarda generalin üç kızı, Alexandra, Adelaida ve Aglia'da yetişip olgunlaştılar. Gerçi ünvanları yoktu, yalnızca Yapanchin adını taşıyorlardı. Gene de anneleri tarafından bir prens ailesine bağlı sayılırlardı. Ayrıca Drahomaları dolgundu ve babaları gelecek için büyük umutlar vaat eden bir adamdı. Önemli bir noktada 25'ine basan Alexandra dahil kızların üçünün de çok güzel oluşlarıydı. Ortanca 23, en küçükleri Aglaya ise 20 yaşındaydı. Hele bu küçük tam anlamıyla bir dilberdi ve sosyetenin dikkatini çekmeye başlamıştı. Bu kadar da değil. Üçü de gördükleri eğitim, zeka ve çeşitli yetenekleri bakımından çevrelerinde hayranlık uyandırıyorlardı. Birbirlerine karşı sevgi ve bağlılıkları herkesçe bilinirdi. Ablaların evin göz bebeği olan küçük kardeşlerine yaptıkları özverili davranışlardan sık sık söz edilirdi. Topluluklarda kendilerini göstermeyi sevmezler, bir kenarda kalmayı seçerlerdi. Hiç kimse onları kibirli ya da burnu büyük olmakla suçlayamazdı. Gene de ağır ve kendi değerlerini bilen insanlar oldukları herkesçe bilinirdi. Büyükleri müzisyendi, ortanca üstün yetenekli bir ressamdı. Ama uzun yıllar kimse bunun farkında olmadı. Kızların bu yetenekleri ancak son zamanlarda ortaya çıktı. Kısaca kardeşler için övgü dolu pek çok şey söylenmekteydi. Buna karşı çok kitap okumalarını eleştirenler de yok değildi. Evlenmekte acele etmiyorlardı. Sosyetenin ancak belirli bir sınıfına, o da ölçüyü kaçırmadan değer veriyorlardı. Babalarının eğilimi, kişiliği, amaç ve ülküleri herkesçe bilindiği için bu nokta özellikle dikkati çekiyordu. Prens, generalin kapısını çaldığı zaman saat 11'e yaklaşıyordu. General ikinci katta oldukça gösterişsiz bir dairede oturuyordu. Ama bu daire ona yetiyordu. Prens'e kapıyı resmi giysili uşak açtı. Prens hem kendisini hem elindeki bohçayı kuşkuyla süzen uşağı uzun boylu açıklamada bulunmak zorunda kaldı. Şaşkınlık içindeki uşak ancak onun gerçekten Prens Mışkin olduğuna inandıktan önemli bir konuda generali görmesi gerektiği konusunda geniş bir açıklama dinledikten sonra onu çalışma odasının yanında salonun ön tarafına düşen bir hole soktu. Sabahları burada bulunan gelenleri generale bildirmekle görevli başka birine teslim etti. 40 yaşlarında kadar görünen adam fraklıydı. Düşünceli bir hali vardı. Generalin özel büro uşağı ve ziyaret habercisi olarak kendine pek değer veriyordu. Telaşsız ve görkemli bir tavırla koltuğuna oturduktan sonra kucağındaki bohçasıyla yandaki sandalyeye geçen prense şaşkın şaşkın bakarak "Salonda bekleyin, bohçanızı da lütfen burada bırakın," dedi. "İzin verirseniz sizinle kalayım burada, orada tek başıma ne yapayım ben?" "Holde beklemeniz uygun olmaz, çünkü ziyaretçisiniz, yani konuksunuz." Uşağın böyle bir ziyaretçiyi kolay kolay içeri bırakmayacağı anlaşılıyordu. Herhalde bu yüzden yeniden sormaya kararlıydı. Prens anlatmaya başladı. "Evet, bir işim var da." "İşinizin ne olduğu beni ilgilendirmez. Ben adınıza haber vermekle görevliyim. Ama dediğim gibi, katip olmadan bunu yapamam." Adamın kuşkusu gitgide artıyordu. Prens her günkü ziyaretçilere benzemiyordu. Gerçi generale her gün değilse de sık sık, belirli zamanlarda özellikle iş için çeşit çeşit konuklar gelirdi. Gene de uşak alışkanlığına ve geniş yetkisine karşın kuşkusundan kurtulamıyordu. Haber vermek için katibin aracılığını zorunlu görüyordu. Birdenbire elinde olmadan, "Siz gerçekten de Avrupa'dan mı?" diye başladı. Ne diyeceğini şaşırarak sustu. "Belki siz gerçekten Prens Mışkin misiniz?" diye sormak istemişti. "Evet, trenden az önce indim. Ama siz asıl benim gerçekten Prens Mışkin olup olmadığımı öğrenmek istiyorsunuz. Ama incelik olsun diye sormuyorsunuz." Uşak şaşırarak diye mırıldandı. "Yalan söylemediğime ve benim yüzümden bir sorumluluk almayacağınıza inanmanızı rica ederim. Giyimime, elimdeki bohçaya gelince bunda şaşacak bir şey yok. Şimdilik durumum biraz kötüce de." "Böyle bir korkum yok efendim. Haber vermek zorundayım. Önce katiple görüşeceksiniz. Ama yani siz..." "İzin verirseniz bir şey soracağım. Generali yoksulluğunuz nedeniyle ondan bir şeyler istemek amacıyla ziyarete gelmiş olmayasınız?" "Hayır hayır, bu bakımdan kuşkulanmayın. Ben başka bir iş için..." "Bağışlayın, halinize bakınca aklıma bu geldi. Öyleyse katibin gelmesini bekleyin. General şimdilik albayla ilgileniyor. Az sonra şirketin katibi gelecek." "Öyleyse oldukça bekleyeceğim demektir. Sizden şuracıkta bir yerde sigara içme izni istesem, pipom ve tütünüm yanımda." "Sigara mı?" Uşak kulaklarına inanamıyormuş gibi şaşkınlık dolu bakışlarla prense bakıp küçümser bir tavırla, "Sigara mı?" dedi. "Hayır, burada sigara içemezsiniz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Amma iş ha." "Yo, ben bu oda için söylemedim. Bilmez miyim? Göstereceğiniz bir yerde içecektim. Tiryakiyim de 3 saattir ağzıma sigara koymadım. Gene de siz nasıl isterseniz. Atasözünü bilirsiniz. Bilmediğin tapınağa bildiğince girme," demişler. "Size haber vermek de zor. Bir kere sizin burada değil salonda bulunmanız gerekir. Çünkü ziyaretçi, yani konuksunuz. Benden hesap sorarlar sonra." Uşak bir türlü alışamadığı bohçaya yan gözle bakarak sordu. "Yoksa bizde temelli kalmaya mı niyetlisiniz?" "Hayır hayır, sanmam. Bunu önerseler bile kalmam. Yalnızca tanışmaya geldim." Uşak bir kat daha artan şaşkınlıkla, "Tanışmak mı?" dedi. "Ama az önce iş için geldiğinizi söylemiştiniz." "Canım, tam da iş sayılmaz. Daha doğrusu bir işim de var. Ama bazı konularda kendisine danışmak istiyorum. Ama asıl amacım kendimi tanıtmak." "Ben Prens Mışkin'im. General Yepanchi'nin eşi de Mışkinlerin son prensesi. Mışkinlerden ikimizden başka kimse kalmadı." "Üstelik akraba mı oluyorsunuz?" Uşak iyice ürkmüştü. Tam akraba sayılmayız. Gene de derinine inerseniz akraba çıkarız. Ama pek uzaktan. Avrupa'dayken kendilerine bir kez mektupla başvurmuştum. Karşılık vermediler. Gene de Rusya'ya döner dönmez onları aramayı gerekli buldum. Size bütün bunları hala bir kuşku içinde olduğunuz için açıklıyorum. Prens Mışkin'in geldiğini haber verin. Ziyaretimin nedeni kendiliğinden anlaşılacaktır. Kabul ederlerse ederler, etmezlerse belki daha iyi. Ama kabul etmeyeceklerini sanmam. Generalin eşi, soyunun en büyük ve sonuncu üyesini herhalde görmek isteyecektir. İşittiğime göre soyuna büyük düşkünlüğü varmış. Prens çok yalın bir dille konuşuyordu. Zaten konuşmasındaki bu yalınlık durumunu son derece güçleştiriyordu. Deneyimli uşak, hizmetkarlar arasında geçebilecek böyle bir konuşmanın konukla hizmetkar arasında hiç de uygun düşmeyeceğini seziyordu. Öte yandan hizmetkarlar, genellikle efendilerinin düşündüklerinden daha akıllı oldukları için generalin uşağının aklı da iki noktaya saplanmıştı. Prens ya para istemeye gelen serserinin biriydi ya da yalnızca bir budala, hayatta hiçbir tutkusu olmayan bir adamdı. Çünkü aklı başında, kendini bilen bir prens, antrede bir uşağı karşısına alıp dertleşmezdi onunla. Bu bakımdan kendisine herhangi bir sorumluluk düşeceği kuşkusu da yersizleşiyordu. Gene de, ne olursa olsun salona geçmeniz gerekir, diye ısrar etti. Prens neşeyle güldü. Orada oturmuş olsam size bütün bunları açıklayamazdım, dedi. Siz de pelerinimle bohçama bakarak meraklanıp duracaktınız. Şimdi belki katibi beklemeye bile gerek kalmadı. Kendiniz gidip haber verseniz olmaz mı? Hayır, sizin gibi bir ziyaretçiyi katip olmadan haber veremem. Ayrıca ekselans az önce albay yanlarındayken rahatsız edilmemelerini emrettiler. Yalnız Gavrilla Ardalyonich habersiz girebiliyor. Memur mu kendisi? Gavrilla Ardalyonich mi? Hayır, şirkette çalışıyor. Bohçanızı şuraya koyabilirsiniz. Ben de düşündüm bunu. İzin verdiğinize göre hay hay, pelerinimi çıkarabilir miyim? Elbette, içeriye pelerinle girecek değilsiniz ya. Prens kalkarak aceleyle pelerinini çıkardı. Üstünde oldukça eski ama düzgünce ve iyi dikilmiş bir ceket vardı. Yeleğinden gümüş bir Cenevre saatinin kösteği sarkıyordu. Uşağa kalırsa prens budalanın biriydi. Ama gene de bir uşağın aralarındaki konuşmayı kendiliğinden sürdürmesi uygun düşmezdi. Bir yandan da tavırlarındaki özellik yüzünden prensi beğenmişti. Ama öte yandan prens onda kesin ve kaba bir tepki uyandırmıştı. Prens yeniden oturduğu yere yerleşirken, ''Generalin eşi ne zaman kabul ederler?'' diye sordu. ''Bu benim görevim dışı bir şey. Kişiye göre değişir. Tersi 11'de yanına girebilir. Gavrilla Ardalyonich'i herkesten önce alırlar. Sabah kahvaltısına çağırdıkları bile olur.'' Odalarınız kışın Avrupa'daki evlerden daha sıcak oluyor. Ama orada dışarının havası buradan yumuşaktır. Ruslar alışık olmadıkları için kışın o tür evlerde oturamazlar. Isıtmazlar mı? Isıtırlar. Ama evlerin yani sobalarla pencerelerin yapılışı da farklıdır. Ya, uzun süredir dışarıdasınız sanırım. Evet, 4 yıl oldu. Ama ben hemen hemen hep aynı yerde bir köyde oturdum. Buralarını hepten unutmuş olmalısınız. Gerçekten öyle. İnanır mısınız, Rusçayı nasıl unutmadığıma şaşıyorum. Şimdi sizinle konuşurken de ne kadar iyi konuşuyorum diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Belki de bu yüzden bu kadar çok konuşuyorum. İnanın, dünden beri canım boyuna konuşmak istiyor. Öyle mi? Daha önce Petersburg'da bulunmuş muydunuz? Uşak konuşmamak için çaba harcadığı halde böyle kibar bir söyleşiyi sürdürme zevkinden kendini alamıyordu. Petersburg'da mı? Orada hemen hemen hiç bulunmadım. Geçerken uğradığım oldu. Eskiden burasını hiç bilmezdim. Zaten son zamanlarda öyle değişiklikler olmuş ki eskiler bile yeniden öğrenmek zorunda kalmışlar. Burada son zamanlarda mahkemelerden çok söz ediliyormuş. Mahkemeler. Mahkemeler tam mahkeme oldu. Oraları nasıl? Daha mı adaletli davranıyorlar? Yoksa tersine mi? Bilmem. Bizimkiler hakkında çok iyi şeyler duydum. Örneğin bizde idam olmayışı. Orada idam var mı? Evet, Fransa'da Lyon'da gördüm. Schneider götürmüştü beni oraya. Asıyorlar mı? Hayır, Fransa'da kelle uçurulur. Cezalı bağırır, değil mi? Yok canım, her şey göz açıp kapayana kadar biter. Adamı giyotin denilen bir makinenin altına koyarlar, kafasının üstüne ağır, genişçe bir bıçak iniverir. Bir anda kelle uçar gider.
Ayrım sonu.